Ayrım 11.
Böyle bir ülkede devletin dinden korkacağı bir şey yoktur. Çünkü feodal kalıntı olmadığı için din hiçbir biçimde siyasal iktidara talip değildir ve zaten inançların farklılığı bunu engeller. Zaten laik düzenin en önemli destekleyicisi dinsel çoğulculuğun varlığıdır. Yani devletin karşısında monoblok, tek parça halinde bir din olmamasıdır. Çünkü olduğu takdirde hem devletin laikleştirici gücü azalır hem de laik devletin karşısına alternatif olarak çıkan tek olgu güçlü bir dindir. Bu nedenle batılı toplumlarda Katolik, Protestan, Ortodoks mezheplerinin bulunuşu laik düzeni güçlü bir burjuvazi tarafından ortaya atılma olgusunun yanı sıra çok kolaylaştırmıştır. Meseleye bu açıdan bakınca 1924'te halifeliği kaldıran Kemalizmin önemli bir hata yapmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Alevilerin de katılımıyla kuracak yerde sadece Sünni, hatta Hanefi bir kurum olarak kurmak. Bu durumda Kemalist devlet karşısında monoblok bir din bulmuştur. Bu din kendi içinde güçler dengesiyle dengelenmediği için kaçınılmaz olarak siyasal iktidara talip olmuştur. Ve bu durum Türkiye'de laikliğin amacına tam varamamasında büyük katkıda bulunmuştur. Olivier Abel, La Condition Laïque, Réflexions sur le problème de la société en Turquie en France. Cemoti, No 19, 1995, sayfa 43. Bununla birlikte ABD'de dinsel simgelerin özellikle okullarda kullanılabilmesi konusunda çok tartışma vardır. Çünkü böyle bir durumun başka din veya inançtaki kimselerin aleyhine olabileceği düşünülmektedir. Nitekim 1998 yılında Alabama okullarında kitabı mukaddes dağıtılması ve toplu dua okunması reddedilmiştir. Devletin dine müdahale etmemesi konusunda en sık uygulamaya sahne olan ABD, dinsel simgelerin kamu alanlarında takılıp takılamayacağı konusunda şu aşamalardan geçmiştir. Bakınız Yasemin Çongar, Dinsel Haklar ve Devlet, Milliyet 24-1998. 1. Nisan 90'da Oregon eyaletindeki bir dinsel özgürlük davası Yüksek Mahkemeye, Anayasa Mahkemesi'ne gidene dek ABD'de zorlayıcı gerekçe ölçütü geçerliydi. Buna göre eyalet mahkemeleri anayasanın birinci maddesinde güvenceye alınan dinsel özgürlükleri kısıtlayıcı bir kararı ancak ve ancak çok zorlayıcı bir eyalet çıkarının söz konusu olması ve kısıtlamanın en asgari düzeyde kalması koşuluyla uygulayabiliyordu. 2. Bu Oregon kararı, Amerikan yerlilerinin dinsel törenlerinde peyote kaktüsünün uyuşturucu özünün kullanılışına ilişkindi. Yerli ibadetindeki bu uygulama, eyaletin narkotik yasalarına aykırı bulununca yüksek mahkemeye başvuran davacılar, dinsel kısıtlamaları yeni ve daha esnek bir koşula bağlayan şu kararla karşılaştılar. Bir eyaletin yasaları, özgürlükleri sınırlasa bile, dinsel inancı değil de, dinsel uygulamaları ilgilendirdiği sürece, anayasanın birinci maddesinin ihlaline yol açmaz. Böylece dinsel uygulama, dinsel inanç ayrımı ölçüt oldu. Oregon kararını Mesleki Güvenlik ve Sağlık Dairesi, OSHA uyguladı. Dinleri gereği türban takan sihler, 1975'ten beri inşaat ve benzeri yerlerde baret giyme zorunluluğundan bağışıktılar. OSHA, Kasım 90'da bu bağışıklığı kaldırdı. Aynı gerekçeyle izleyen yıllarda Yahudilere otopsi uygulanmaması, cezaevlerindeki Müslümanlara domuz eti yedirilmemesi, Amish mezhebindekilerin üniforma giymemesi gibi talepler de reddedildi. 3. İnanç uygulama ayrımı ölçütüne karşı yasal mücadele Kongre'de 2 yıl sürdü. 1993'te dinsel özgürlüklerin geri getirilmesi yasası RFRA, anayasanın birinci değişikliğine dayanarak eyaletlerin dinsel hakları kısıtlama yetkisini ortadan kaldırdı. 4. Teksas'ta kilise yaptırmak isteyen bir Katolik başpiskopos, eyalet yetkililerinin söz konusu araziyi tarihi koruma alanı göstererek inşaat izni vermemesine karşı mahkemeye başvurdu. Ama mahkeme, dinsel uygulamayı yasanın üstünde tutan RFRA'nın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Ve yüksek mahkeme, bu kararı onadı. Haziran 97'deki bu iptalde gerekçe, anayasadaki dinsel özgürlük tanımının yorumunun Kongre tarafından değil, ancak bağımsız yargı organı tarafından yapılabileceği idi. 5. RFRA'nın iptali dinsel cemaatleri ayaklandırınca, Başkan Clinton devreye girip iş yerinde dinsel özgürlükleri genişleten bir genelge yayınladı. Genelge şu konularda tavsiyeler getiriyordu. Ant içmeme hakkı, iş yerlerine kutsal kitap ve semboller getirilebilmesi, resmi dairelerin namaz ve dua için kullanılabilmesi, memurların takı ve saç tuvaletlerini dinsel inançlarına göre belirleyebilmesi, dinsel giysilerin kabul görmesi. Gerçi ABD parasının üzerinde "In God We Trust, Tanrı'ya güveniriz" yazmaktadır ama bu hiçbir dinin özel tanrısı değildir. Sadece yüceliğine inanılan bir kavramdır. 2. Feodalizmi yaşamış ve onu altyapı devrimiyle tasfiye etmiş olanlar. Buna da örnek İngiltere ve Fransa'dır. Birincisi feodalizmi uzun bir süreçle tasfiye etmiştir. 8. Henry'nin boşanma işini bahane ederek kiliseyi millileştirmesi ve topraklarına el koyarak bir süre sonra aristokrasiye satması 1789 Fransız devriminden tam 2,5 yüzyıl öncedir. Bu ülke uzun ve sağlam bir süreç içinde uhrevi odaktan dünyevi odağa geçmiştir. Fransa ise feodalizmi ani bir devrimle tasfiye etmiştir. Bu tasfiye sırasında çıkardığı kilise karşıtı yasalar 20. yüzyılın başına dek sürmüştür. Üstelik İngiltere'deki nispeten laik protestanlığa karşılık bu ülkede inatçı bir katoliklik söz konusudur. Yine de 1789-1905 arası uygulanan laiklik politikası toplumu sekülerleştirdiği için Marian tarafından simgelenen devlet ile Mari tarafından simgelenen kilise 1905'te çıkarılan bir yasayla ayrılabilmiştir. Laik terimi Latince clericus'unun ruhban tersi olan laikus'tan halka ait gelir. Daha çok Fransızca konuşulan ve Katolik ilkelerinde kullanılır. Bu terim devletin bir niteliğidir. Seküler terimi ise yine Latince soeculum'dan yüzyıl yani çağdaştan gelir ve daha çok İngilizce, Almanca konuşulan ve Protestan ülkelerde kullanılır. Bu terim ise toplumun bir niteliğidir. Bir toplum ne kadar sekülerleşmişse laikleştirme politikasına yani devletin dini denetlemesine o kadar az ihtiyaç duyar. Çünkü din siyasal iktidara talip olmaktan vazgeçmiştir. Bu tarihten sonra Fransa'da çatışma laikliği bitmiş, uyuşma laikliği dönemi başlamıştır. Yani Les Deux France, iki Fransa birbirini zaman içinde ehlileştirmiştir. Bunda 1877'den sonra laik radikallerin büyük burjuvaziyi mülkiyet konusunda yatıştırmaları önemli rol oynamış, burjuvazi laiklerle birleşmiştir. Türkiye'de burjuvazi çok zayıf olduğu için 1940'lardan itibaren A. komünizm korkusundan, B. iktidarda kalabilmek için oy toplama derdinden İslam'la koalisyon yapmış ve Kemalist laik reformların tahrip edilmesine yardımcı olmuştur. İşin ilginç tarafı Kemalistliğiyle ünlü silahlı kuvvetler de 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte bu sürece katılmıştır. Çünkü ordu A. 1970'lerde yükselen Marksist Kürt milliyetçiliğine, B. yine aynı dönemde yükselen Maocu sol akımlara büyük tepki duymuş ve İslam'ın bunlara karşı toplumsal tutkal olarak kullanılabileceğini düşünmüştür. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in içine bol miktarda ayet serpiştirilmiş söylevlerinden, zorunlu İslam derslerini anayasaya koymaya varıncaya kadar görülmüş anti-laik tutumların nedeni budur. 1990'dan sonra her iki korku da geçince burjuvazi ve ordu 28 Şubat 1997 sürecinde tekrar fakat bu sefer Kemalist laiklik yönünde birleşecektir. Buraya kadar söz edilen ülkeler gerek feodalizmi yaşamadıkları için gerekse feodalizmin tasfiyesini başarıyla gerçekleştirdikleri için kamu alanında dinsel simgeler kullanımı konusunda liberal davranabilirler. Bunlar bu konudaki yasaklarını yalnızca uluslararası standarda kavuşmuş insan hakları ile çelişmemek ve bir de sağlık vesaire gibi mülahazaları zedelememek ölçütleriyle sınırlı tutabilirler. Yani Mormonların kendilerine özgü biçimde giyinmesine izin verirler ama onların dört karıyla evlenmesini yasaklarlar. Veya bir sihin türban taşımasına izin verirler ama onun bu simgeyi motosiklet kullanımı sırasında kaskla değiştirmesini zorunlu tutarlar. Bununla birlikte İngiltere ve özellikle de Fransa farklı kültürden gelen göçmenlerin dinsel simgeleri tarafından günümüzde zorlanmaktadır. 3. Feodalizmi üst yapı devrimiyle tasfiyeye girişmiş olanlar. Bunun da en ilginç belki de tek örneği Türkiye'dir. Bu tip ülkeler hem üst yapı devrimlerinin altyapı devrimlerine göre çok zayıf sonuç vermesi yüzünden hem de feodal altyapı kalıntılarının çok partili düzende direnmesinin kolaylığı nedeniyle diğer ülkelerin 17. yüzyılda yaşadığı aydınlanmayı en azından tam olarak yaşamamış ve dolayısıyla dinsel orta çağın izlerini silememişlerdir. Bu grubun içinde yer alabilecek bir ülkenin dinsel simgelerin kullanımı konusunda yalnızca standartlaşmış insan hakları ve sağlık vesaire ölçütleriyle yetinmesi güçtür. Bunlara ilaveten feodalizmin dinsel kalıntılarının bireysel alandan değil ama kamusal alandan tasfiye edilmesi ölçütünü de kullanmak zorundadır. Zaten dikkat edilirse sözünü etmiş olduğum dört devletin bu sıralanışı devlet büyüktür din formülü açısından bir hiyerarşi ifade etmektedir. Hiyerarşi Türkiye'ye doğru gittikçe sertleşmektedir. Bu nedenle Türkiye'de Kemalist laiklik devletin din üzerinde sıkı bir vesayet sahibi olmasıyla sonuçlanmıştır. Ve günümüzde türban konusunda Türkiye'de görülen sertliğin yapısal temeli budur. Sadece üst yapı devrimiyle feodalizm ve din kalıntıları tasfiye edilemediği gibi, ayrıca feodal benzeri yapılar bu tasfiyeye çok partili sistem içinde büyük başarıyla direnebildikleri için Kemalist devlet zaman zaman fazla sertleşmektedir. Ve bu da demokrasi-laiklik çatışması doğurmaktadır. Tabii olayın bir de tarihsel temeli vardır ve bu açıdan Türkiye'de devlet büyüktür din formülü rahatlıkla Kaiserizm diye adlandırılabilir. Bu formül, gerçi Fransız rasyonalizminin de etkisi taşımaktadır ama Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu vasıtasıyla doğrudan Bizans'tan aldığı bir formüldür. Rum Ortodoksluk Bizans'ın temel direklerinin başında geldiği halde Bizans Kaiserlerinin Rum Patrikler Müslümanlık Osmanlı'nın temel direklerinin başında geldiği halde Osmanlı Sultanlarının Şeyhülislamlar üzerinde kesin vesayet sahibi olduğu iyi bilinen bir husustur. Türkiye'de Kemalist laiklik büyük ölçüde tutulmuştur. Tabii bunda İslam'da ruhban olmayışının, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ulusal kahraman oluşlarının ve iki savaş arasında devletin içgörüli özelliğinin bulunuşunun, bakınız Baskın Orhan Atatürk Milliyetçiliği sayfa 43-44, CN16A rolü büyüktür. Bununla birlikte eğer laiklik Fransa'dan ithal bir aşı olarak düşünülürse anlaşılamaz. Böyle olsaydı tutmazdı. Laikliğin temeli olan devlet büyüktür din formülü Osmanlı'dan gelmedir. Bir kere fetvayı Şeyhülislam vermektedir ama yalnızca sultan tarafından istendiği zaman. İstenmeden fetva vermek Osmanlı'da yoktur. Üstelik bu iş tek bir kelimeyle yapılır. Olur veya olmaz diye. Üstelik fetvayı Şeyhülislam vermektedir ama bu kişi devletin İran'daki din adamlarının aksine bir memurundan ibarettir. Bu konuda ayrıca bakınız Taha Akyol, Osmanlı'da ve İran'da mezhep ve devlet, 3. baskı İstanbul Milliyet Yayınları, Mart 1999. Memuriyeti sultanın iki dudağı arasındadır ve görevden alındıktan sonra idam edilebilir. Sadece boynu vurulmaz, yel kirişiyle boğulur. Çünkü ulemanın kanının yere dökülmesi caiz değildir. İkincisi, Osmanlı yalnızca şeriat tarafından yönetilmemektedir. Çok gelişmiş ve örgütlü bir imparatorluk olduğu ve durmadan boy gösteren gündelik lai dini, din dışı sorunlarla boğuştuğu için bir de ve esas olarak sultanın çıkardığı kanunlarla yönetilmektedir. Üçüncüsü, Osmanlı'da batıcı reformların tarihi epey eskidir. Daha Lale Devri'nde başlamış, 1839 Tanzimat'la kurumlaşmış, 1908'den sonraki Jön Türk reformlarıyla doruğuna ulaşmıştır. Jön Türk reformlarının Kemalizmi hazırlaması için bakınız Baskın Orhan Atatürk Milliyetçiliği sayfa 53-66. Dördüncüsü laiklik açısından çok önemli olan laik eğitim Osmanlı'da ciddi batıcı reformların başlamasından da önce başlamıştır. Fransa'da da böyle olmuştur. Bununla birlikte bu yapısal ve tarihsel temeller de dikkate alınsa bile günümüzde gittikçe yayılan küreselleşme ortamında demokrasi ve laikliğin çatışması gitgide ön plana çıkmakta ve rahatsız edici olmaktadır. Türkiye'nin felsefi alanda ve ayrıca siyaset pratiğinde temel meselesi demokrasi ile laiklik arasında bir oydaşma sağlayarak bu çatışmayı minimuma indirmektir. Yani Türkiye'de bir yandan feodalizmin bir kalıntısı olarak dinin etiklerini tasfiye etmek, bir yandan da demokrasiyi mümkün olduğunca yaralamamak gerekmektedir. Uzun zaman alacak bu süreçte problemin azaltılması için şu anda hemen yapılması gerekenler konusunda şunlar söylenebilir. Laiklik uygulamasının Batı'da bu konuda yürürlükte olan standartlaşmış insan hakları uygulamaları ve sağlık gibi ölçütleri ciddiyetle uygulanmanın yanı sıra dinsel simgeleri kullanmak açısından vatandaşları ikili bir ölçüte tabi tutması şarttır. Kamu hizmeti verenler ve kamu hizmeti alanlar. Kemalist devlet yasaklarını kamu alanında hizmet yapmaya uygulayabilir. Hatta uygulamalıdır. Çünkü bunlar kamu görevi yaparken devleti temsil etmektedirler ve devlet gücünün geldiği kaynak Allah olmadığı, ulus olduğu için görevleri sırasında İslamcı ideolojinin simgesini kamu hizmetinden yararlananları sergilemelerine izin verilemez. Yani üniversitede hocaların, tapu dairesinde memurların, postanede pul satanın, mahkemede yargıç ve avukatların dinsel simge kullanmaları engellenebilir. Ve din ehlileşene, siyasal iktidarı aklına bile getirmeyecek biçimde ondan vazgeçene kadar engellenmelidir. Buna karşılık kamu hizmetlerinden yararlananları bu yasakların kesinlikle dışında tutmak gerekir. Yani üniversitede öğrenciler, tapuda muamele yapan mülk sahipleri, postanede pul satın alanlar ya da mahkemeye çıkan dava sahipleri istediklerini giyerler, istediklerini takarlar. Reşit olmayan çocukların ana baba şartlandırmasıyla hareket ettikleri göz önüne alınarak üniversite öncesindeki öğrencilerin kıyafetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmesi doğaldır. Üniversite ise her türlü fikrin en özgür biçimde ifade edilmesi gereken yer olduğu için burada insanların giyip çıkardıklarına karışılmasının üniversite esprisiyle hiç bağdaşır olmadığını düşünüyorum. Bundan ötesi insan haklarının ve demokrasinin tüpedüz ihlaline girse gerektir. 2. Azınlıkların uluslararası korunmasının tarihçesi. Genel. Yine bu konuya başlarken Batı Trakya kitabının ilgili yerlerini okuyunuz. Burada tekrar edilmeyecektir. Burada azınlıkların korunması tarihçesine ilk önce Milletler Cemiyeti ile MC başlanacak, sonra günümüzdeki duruma geçilecektir. Günümüzde azınlıkların korunması konusunda esas olarak 3 örgütten söz edilebilir. 1. Birleşmiş Milletler, BM. 2. Avrupa Konseyi, AK. 3. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT. Azınlıkların korunması konusunda bu örgütlerde yapılan çalışmalara ilişkin en son gelişmeler, Batı Trakya kitabındaki bilgilere ek olarak aşağıda verilecektir. Aşağıdaki bilgiler izlenirken şu önemli hususun akılda tutulması gereklidir. Günümüzde uluslararası hukuk azınlıkların korunması alanında 3 yol tanıyor. 1. Var olma hakkı. Bu hak fizik ve kültürel olmak üzere iki şekilde anlaşılabilir. Bu daha ziyade insan hakları bağlamında düşünülebilir. 2. Ayrımcılığın olmaması. Herkese eşit muamele yapılması. Daha önce ayrımcılığın önlenmesi adı altında gördüğümüz bu hakta daha ziyade insan hakları bağlamında düşünülebilir. 3. Kimlik hakkı. Azınlıkların farklı kimliklerini sürdürmelerine olanak verilmesi. İşte daha önce azınlıkların korunması başlığı altında gördüğümüz bu haktır ki gerçek azınlık hakları bağlamında düşünülmelidir. A. Milletler Cemiyeti, MC ve azınlıkların korunması. Ulusal azınlık kavramının doğuşu ve uluslararası hukuka girişi. 1919 Paris Konferansı ve MC misakı. 16. yüzyıldaki doğuşunu Batı Trakya kitabından bildiğimiz dinsel azınlıklar kavramının ulusal azınlıklara dönüşmesi, bütün dünyaya milliyetçilik ideolojisini ve milliyet kavramını yayan Fransız devriminin etkisi sonucu ortaya çıktı. Bunu bu tekstirde de daha önce görmüştük. Ulusal azınlık kavramı, çok uluslu Avusturya, Macaristan ve Rusya'daki fikir akımları ve tecrübeler sonucu gelişti. Üç gelişme, siyasal ve diplomatik çevrelerin bu konuya eğilmesine yol açtı. 1. Ulusal azınlık kavramının doğduğu iki ülke olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılması ve Rusya'nın altüst olması. 2. Barışçı ve sosyalist grupların azınlıkların statüsünün tanımlanması çabaları. 3. Özellikle de 1. Dünya Savaşı galiplerinin yenilenlerin topraklarının paylaşımından ve Doğu Avrupa, Balkanlarda yeni devletlerin kurulmasından ya da eskilerin genişlemesinden mutlaka doğacak sorunları fark etmeleri. Savaş sonu dünyasının güçlü ülkesi ABD, azınlık sorunlarını incelemek için bir inquiry, araştırma başlatıyor. Zaten o zamanki yeni dünya düzeninin amentüsü olma iddiasındaki Woodrow Wilson'ın 14 maddesi Ocak 1918 işte bu inquiry'nin sonuçlarını kağıda geçirecek. Gerçi Osmanlı İmparatorluğu'na ve onun dağılan parçalarına da azınlık koruması kabul ettirilecek ama inquiry'nin eğilimi işin sonunda esas olarak Doğu Avrupa'daki ırksal ve dinsel azınlıklara ve özellikle de Polonya'daki Yahudilere güvence verilmesine dönüşüyor. Bunun üç temel nedeni var. Bir kere müttefikler yenilen Almanya'yı bile azınlık koruma hükümlerine tabi kılmıyorlar. Çünkü olay bütün batıya, bu arada da özellikle İngiltere'ye, İrlanda sorunu bulaşabilir. İkincisi, o sırada Polonya'dan pogrom, Yahudilerin toplu öldürülmesi haberleri geliyor. Bu ülke Polonya yurttaşları yasa önünde istisnasız eşittirden başka kural kabul etmek istemiyor. ABD'deki Yahudi komitesi korkuyor. Çünkü 1878 Berlin Kongresi'nde Romanya'da aynı kuralı kabul etmiş ama sonra Yahudileri yurttaş olarak tanımayı reddetmiş. Üçüncüsü, müttefikler Bolşevizm'den müthiş korkuyorlar. Onlara göre bu hareket büyük ölçüde Yahudi ihtilalcilerin Rusya'da gördükleri muameleye tepkilerinden doğmuş. Düşünüyorlar ki Yahudilere azınlık hakları güvencesi verilirse bunlar hem Almanya'dan hem Bolşevizm'den hem de Siyonizm'den uzaklaşırlar. Wilson, Misak'a bu konuyu koymak istiyor ama İngiltere, özellikle İrlanda sorununu, genellikle de imparatorluk yüzünden böyle bir şeye kesinlikle karşı. O sırada Güney Afrika Birliği Generali John Smuts Wilson'ı şöyle etkiliyor. Emperyalizm dönemi sona erdi. Nasıl geçmişte imparatorluklar halkların bir federasyonu olarak görev yapmışsa, şimdi de ulus devletleri denetleme mekanizması, Commonwealth'den esinlenmesi gereken BC olacaktır. Böylece müttefikler ve özellikle de İngiltere, azınlıklara verilecek özellikler aracılığıyla yeni devlete MC aracılığıyla hükmedecek.